Ayrım 8. Ağlama anne, engeller aşılmak içindir. 1. Şule Özcan, sayfa 95. Ya sonrası? Engelli çocuk, yaşamı için önemli olan becerileri kazanıp eğitim alınca yeni sorular, yeni endişeler ve çevredekilerin merakları alır sırayı. Peki bundan sonra ne olacak? Lisede, üniversitede okuyabilecek mi? Ev işlerini yapabilecek mi? İş bulabilecek mi? Aşık olabilecek mi? Bir yuva kurabilecek mi? Hayatın içine karışabilecek mi? Onlar tüm bunları elbette yapabilirler. Engelliler sadece kendilerine özgü farklılıkları olan kişiler. Neden üniversite okuyamasınlar? Akademik kariyer yapamasınlar? Neden çalışamasınlar? Neden iyi bir eş, anne ve baba olamasınlar? Her insan gibi zaman zaman zorluklarla karşılaşarak yollarına devam edebilirler ve azmin meyvelerini mutlaka toplayabilirler. Engelliler nasıl aşık olurlar? Bir görme engelli karşısındaki kişinin bakışlarını görmeden ona nasıl bağlanır? Ya da sevgilisinin sözlerini duyamayan veya elini tutamayan bir genç birlikteliğini nasıl sürdürebilir? Belinden aşağısı felç olan bir kişi evliliğin gerektirdiği cinsel işlevleri yerine getirebilir mi? Kendisini evde oluşabilecek tehlikelerden koruyabilir mi? Görmeden, duymadan ya da dokunmadan annelik, babalık yapabilirler mi diye sorarsanız neden olmasın deriz. Engelli olmayan kişilerin çalışma, evlilik, annelik, babalık becerilerini nasıl değerlendiriyorsak engellilerin durumlarını da aynı şekilde değerlendirmeliyiz. Sonuçta hepimiz insanız. Engelli olmayanların kimi zaman iyi birer eş veya ebeveyn olamayacakları, İşlerini verimli bir şekilde yürütemeyecekleri gibi engelliler de bazen sıkıntı yaşayabilir. Bazen de evlerinde, işlerinde mutluluğu ve başarıyı yakalayabilirler. Sevgi, aşk, annelik ve babalık yürek işidir. İlle de görmeyi, duymayı ya da dokunmayı gerektirmez. Engelli organları dışındaki duyuları eğitimde, işte, sosyal hayatta olduğu gibi aşkta, ev işlerinde, annelik ve babalıkta da onlara yardımcı olur. Hisleri ve yüreklerindeki yol gösterici duygular sayesinde engelliler de karşı cinsten gelen etkileri algılayabilir, mutlu beraberlikler yaşayabilirler. Çocuklarına iyi bakan birer anne baba olabilirler. Burada bir kez daha vurgulamak isteriz ki bütün yanlış bakış açılarına rağmen hayat kollarını açmış engellileri kucaklamaya hazır. Kim ne derse desin, temelde umutla ve azimle yoğrulan her engelli bu umudun ışığıyla önündeki engelleri aşarak yoluna devam eder. Devam ederken de engelinden fırsatlar yaratıp güzelliklere imza atar. Bakın çatlak bir kova ortaya nasıl güzellikler çıkartmış. Çatlak kova. Hindistan'da bir sucu boynuna astığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük kovayla su taşırmış. Kovalardan biri çatlakmış. Sağlam olan kova her seferinde ırmaktan patronun evine olan uzun yolu dolu olarak tamamlarken çatlak kova içine konulan suyun sadece yarısını eve ulaştırabilirmiş. Bu durum 2 yıl boyunca her gün böyle sürmüş. Sucu her seferinde patronunun evine sadece 1,5 kova su götürebiliyormuş. Sağlam kova başarısından büyük gurur duyarken zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını getiriyor olmaktan dolayı utanç duyuyormuş. 2 yılın sonunda bir gün çatlak kova ırmağın kıyısında sucuya seslenmiş. "Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum." "Neden?" diye sormuş sucu. "Niye utanç duyuyorsun?" Kova yanıt vermiş. "Çünkü 2 yıldır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimin yalnızca yarısını yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana karşın emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun." Sucu şöyle demiş. "Patronun evine dönerken yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyorum." Gerçekten de tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanındaki yabani çiçekleri ısıtan güneşi görmüş. Ancak yolun sonunda yine suyunun yarısını kaybettiği için kendini kötü hissetmiş ve yine sucudan özür dilemiş. Sucuk kovaya sormuş. "Yolun sadece senin tarafında çiçekler olduğunu ve diğer kovanın tarafında hiç çiçek olmadığını fark ettin mi? Bunun sebebi benim senin kusurunu bilmem ve ondan yararlanmamdır. Yolun senden tarafına çiçek tohumları ektim. Her gün biz ırmaktan dönerken sen onları suladın. 2 yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp onlarla patronumun sofrasını süsleyebildim. Sen böyle olmasaydın o bu güzellikleri evinde yaşayamayacaktı. Profesör Doktor Ertuğrul Köroğlu, ruh sağlığınız için akılcı düşünme. Ne dersiniz? Herkesin kendisine özgü kusurları yok mudur? Engelliler de bu kusurlarından korkmayıp onları kabullenerek yollarına devam ederlerse güzellikler yaşanmasını sağlayabilir. Hem kendi hayatlarına hem de başkalarının hayatına renk katabilirler. Sonradan engelli olmak. Kitabın başında değinildiği gibi hayatın ilerleyen dönemlerinde de yaşanan hastalık, kaza ve benzeri durumlar çeşitli engellere neden olabilmektedir. İstatistiklere göre engelli doğma olasılığı %30 iken sonradan engelli olma olasılığı yaklaşık %70 oranındadır. Sonradan engelli olmak da doğuştan engelli olmak kadar hatta daha da karmaşık duygular yaşatır insana. Bir organın veya fonksiyonun kaybedilmesi, insanlar üzerinde herhangi bir kaybın bıraktığı gibi farklı ve etkileyici izler bırakabilir. Bu durum karşısındaki kişinin yaşayacağı duygular, engelini kabulü ve bunun sonucunda karşılaşacağı sorunlar, içinde bulunduğu sosyal koşullara, engellilikle karşılaştığı yaşa, o sırada eğitim alıp almadığına, bir işte çalışıp çalışmadığına, kişilik özelliklerine, ailesinin ve çevresinin tutum ve davranışlarına göre değişir. Sonradan engelli olan kişiler önce durumu inkar etme yoluna giderler. Engelin yarattığı koşullara uyum sağlamaya çalışmak yerine ondan kurtulmanın çarelerini ararlar. Bir yandan engeli yokmuş gibi davranıp diğer yandan eski durumlarına kavuşmak için doktordan doktora koşuştururlar. Örneğin, görme kaybı varsa bir süre görüyormuş gibi davranmaya çalışır. Görmesinin eski durumuna dönmesi için çeşitli yollar dener. O zamana kadar her şeyini bağımsız olarak yapan, her ihtiyacını rahatlıkla gideren kişi, artık ihtiyaçlarımı gideremeyecek miyim, eğitimimi tamamlayabilecek miyim, bana iş verirler mi, ya da işten çıkarılacak mıyım, aileme nasıl bakacağım, sevdiğim çoğu şeyi yapamayacak mıyım gibi endişelere kapılır. Bu endişeler günleri, geceleri doldurur. Bunlara bağlı olarak öfke, korku, üzüntü, içine kapanma, hayata küsme, yaşadıklarına isyan etme, geleceğe karamsar bir gözle bakma, ümitsizlik, çaresizlik, soyutlanma gibi duygular yaşanır. Kişi kendine olan güvenini kaybeder. Engelli kişi ve ailesi bir süre bu duruma neden olan bir suçlu arar. Kendini yeterince korumama, gerekli tedbirleri almama, doktora gitmek için geç kalma gibi nedenler üzerinde uzun uzun tartışmalar ve değerlendirmeler yapar. Engeli kabul etmek ve bu yeni hayata alışmak sıkıntılı ve zorlayıcı bir süreç olur. Yaşanan onca olumsuz duyguya rağmen sonradan engelli olmanın doğuştan engelli olmaya göre bazı avantajları da vardır. Örneğin konuşmayı öğrendikten sonra işitme engeli oluşan bir kişi bu engele doğuştan sahip olanlara kıyasla sesleri bildiğinden çevresiyle iletişimde daha az zorlanır. Okuma yazmayı biliyor olması da onun için bir avantaj olur. Kendisi de görme duyusunu sonradan kaybeden ve fizyoterapist olan Tripol, bu durumda eşya, kavram ve olaylar konusundaki bilgiler ile sonradan yapılacak olan tanımların hayal dünyasında yenilik ve canlılık kazandığını, bu nedenle sonradan görme engelli olanların düşünsel haritalarının doğuştan görmeyenlerden daha üstün olduğunu dile getirir. Bununla birlikte bu kişiler durumu kabullenmede hassasiyet gösterebilir. Görme konusunda açılan konuşmaları saptırma isteği duyabilirler. Beyaz bastonu başta işlerini kolaylaştıracak bir araç yerine hobi olarak görürler. Ancak ona göre bu dezavantajlar psikolojiktir ve zamanla etkisi azalır. Doğuştan olan engelde olduğu gibi sonradan sahip olunan engele ve getirdiği şartlara alışma süreci kişinin ailesinin, yakın arkadaşlarının, başvurulan doktor ve diğer uzmanların doğru ve olumlu yaklaşımlarıyla kısalabilir. ve daha az sıkıntıyla atlatılabilir. Ailenin engelli üyesine vereceği destek ile özgüven duygusu yavaş yavaş toparlanmayı ve her şeyin yoluna girmesini sağlar. Örneğin, sonradan görme kaybı yaşayan kişi bir süre en iyi bildiği yerlerde, hatta evinde bile hareket etmekten, etrafındaki kişi ve nesnelere çarpmaktan korkar. Kapılar, merdivenler, küçük tümsekler, çukurlar onun gözünde büyür ve tek başına yürümeye cesaret edemez. Ancak zamanla diğer duyularını nasıl kullanacağını gerek deneme yanılma yoluyla gerekse uzmanların yardımıyla öğrendikçe özgüveni gelişmeye başlar. Hareketleri de rahatlar. Bu süreçte bir yere çarptığında, bir şey yaparken zorlandığında, yakınındaki kişilerin panik olmaması, yeri geldiğinde onu yüreklendirmesi, yeri geldiğinde olayı kırıcı olmayan esprilerle geçiştirmesi, onun umutsuzluğa kapılmaması bakımından son derece yararlı olur. Bu noktada atılacak en önemli adım, engelli olmanın kesinlikle hayatı karartan, her şeyi olumsuzlaştıran bir durum olarak görülmemesidir. Engelli olan kişi, ailesi ve çevresince önceden nasıl değerlendiriliyorsa, bundan sonra da aynı şekilde değerlendirilmeli, ona eskisinden farklı bir kişiymiş gibi davranılmamalıdır. Yaşadığı bu durumun doğuracağı olumsuz hislerin kısa sürede değişmesi ve her şeyin otomatik olarak yoluna girmesi de beklenmemeli, duyguları paylaşılmalıdır. Bu sayede duyulan umutsuzluk, üzüntü ve karamsarlık dağılacak, yürekler daha bir umutla çarpacaktır. Sonradan engelli olan bir kişi için yapılacak en önemli şeylerden biri de ona sürekli yardım etme düşüncesine kapılmamak, bağımsız davranması için ona destek olmak ve cesaret vermektir. Ne olursa olsun ihtiyaçlarını giderirken, işlerini yaparken bir başkasına bağımlı kalması onun hem kendisini çaresiz hissetmesine neden olur hem de yaşamını istediği gibi sürdürmesi bakımından pek çok zorluk yaratır. Engelli ailelerinin yaşadıkları sıkıntılara takılıp sürekli bu durumdan yakınmak yerine bundan sonra ne yapılması gerektiğini araştırması daha doğru bir yaklaşımdır. Örneğin, görme, işitme veya hareket kaybı yaşayan kişinin eğitimini veya mesleğini nasıl sürdürebileceği, günlük işlerini nasıl yapabileceği gibi konuların araştırılması önemlidir. Çünkü o, başkalarına bağımlı olmaktan kurtuldukça, sosyal ve ekonomik yeterliliğini kazandıkça engelliliğinden daha az etkilenecektir. Bu nedenle kişinin engeli dışındaki duyuları kullanarak çevresini nasıl izleyebileceği, hangi yardımcı cihazlardan yararlanabileceği, bir yere giderken ve işlerini yürütürken nelere dikkat edeceği konularında uzmanlardan bilgi ve uygulamalı eğitim alması sağlanmalıdır. Mesleğini yapması zorlaşmışsa, becerilerine ve yaşına uygun başka bir mesleği öğrenip çalışması için ilgili kurumlara başvurulmalıdır. Ayrıca başka engellilerle tanışıp konuşması, gerek onlarla gerek de engelli olmayanlarla birlikte sosyal aktivitelere katılması çok yararlıdır. Bu sayede kendisinden başka engellilerin de bulunduğunu ve hayatlarını güzelliklerle, başarıyla sürdürebildiklerini, yaşadıkları birçok sorunu çözebildiklerini görür, sonucunda da o da engelliliğini daha kolay kabullenir. Kendine güveni artar. Eskiden olduğu gibi çok şey yapabileceğine inanır. Çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerde görev alması, kendi yeteneklerine uygun çalışmalar sergilemesi de yaşamına olumlu yönler katar. Böylece engelli kişi hayata yeniden atılmak için anahtarı eline almış demektir. Artık hayallerinin peşinden koşacak, belki daha önce fark etmediği yönlerini yakalayıp yeni limanlara yelken açacaktır. İşte görme yetisini gençken kaybeden ama dünyanın kararmasına izin vermeden hedeflerinin peşinden koşan Türkiye'nin görme engelli ilk dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan'ın öyküsü. Dağ göz değil yürek tırmanır. Necdet Turhan 1957 yılında Balıkesir'de doğar. İlkokula Bursa'da başlar. Ortaokuldan sonra gündüzleri çalışıp gece öğrenimine devam eder. 23 yaşında korneaya bağlı görme problemleri yaşamaya başlar. Çeşitli ameliyatlara girer. 1986'da tamamen görme engelli olur. Ankara Körler Rehabilitasyon Merkezi'nde aldığı eğitimin ardından kopmayı hiç düşünmediği hayata, hayallerine daha sıkı sarılır. 1988 yılında dışarıdan lise öğrenimini tamamlar. 1989 yılında ilk tercihini kazanarak ODTÜ'de üniversite eğitimine başlar. ODTÜ onun spor yaşamının da başlangıcı olur. Gördüğü yıllardan iyi bildiği ve özlem duyduğu dağlara, yaylalara gitmek ister. Önceden dağcılık yapmamış fakat yıllarca dağ sultanları dediği alabalıkların peşinden koşmuştur Uludağ'ın derelerinde. Katılmak istediği ODTÜ dağcılık ve kış sporları kolunda başlangıçta garipsenir. Etkinliklere alınmak istenmez. Kol yöneticileri kendisini tanımadığı için bunu doğal karşılayan ve doğaya tutkun olan Turhan inat eder. Dağlara götürülmese de ODTÜ dağcılık kolunun antrenmanlarını ihmal etmez. Bu antrenmanlar sayesinde atletizmle de tanışır. 3 yıllık eğitimin bitiminde dağda yürüme tarzı olan 2 baton ve 1 çan tekniği ortaya çıkar. Temel dağcılık eğitimlerini alır. Bir görme engelli için hatırı sayılır etkinlikler olarak kabul edilebilecek Bey Dağları, Erciyes gibi faaliyetlere katılır. Ve en önemlisi de 3 yıl boyunca gösterdiği etkin üyelik sebebiyle gelişinde garipsendiği ODTÜ dağcılık kolunun onur üyeleri arasına seçilir. 1994 yılında eğitimini tamamlar ve şeref öğrencisi olarak ODTÜ kamu yönetimi diplomasını alır. Spor yaşamını mezuniyeti sonrasında da sürdürür. İlk Ağrı tırmanışı öncesinde koşmaya gittiği Bursa Atatürk Stadyumu'nda master sporcular ile tanışır ve onlarla birlikte 2000 yılı Avrasya Maratonu'nun 15 kilometre etabına katılır. Bu maratona katılan ve Ağrı zirvesine ulaşan ilk Türk görme engelli olur. Bundan sonra uzun mesafe koşuları yaşamının bir parçası haline gelir. 2002'de Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından gönderildiği New York Maratonu'nda ülkesini yurt dışında temsil eden ilk görme engelli atlet ünvanını alır. Orada ilk kez 42 kilometre koşar. Maraton koşmanın başarılabilir bir şey olduğunu görür ve gösterir. Ardından küresel projesini kurgular. 5 kıtada 5 maraton, 5 de zirve. Bu kapsamda Asya, Avrupa, Amerika, Avustralya ve Afrika'da hedeflediği 5 maratonu koşan ve Asya'da 5137 metre Ağrı, Afrika'da 5895 metre Kilimanjaro zirvelerine tırmanan Turhan, Avrupa kıtasında ise Alp Dağları Mont Blanc tırmanışında hava muhalefetiyle karşılaşır ve 3200 metreye ulaşmayı başarır. Necdet Turhan projesinin dağlar bölümünde 4. olarak Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Kabartma Kitap Projesi yararına Amerika Colorado'da 4280 metre Sherman zirvesine ulaşır. Orada Türk gök kurucusu Gültekin Yazgan'ın anısına hazırlanmış potreyi açar. Ardından yine Colorado bölgesindeki Arkansas nehrinde ekip arkadaşları Nevzat Öntaş, Doğan Çömez, İlker Tünay ve Hakan İnanoğlu ile birlikte 25 kilometrelik etapta rafting yapar. Necdet Turhan bir yandan da engellilerle ilgili çeşitli projelerde görev alır. Bursa Nilüfer Belediyesi'nde sürdürdüğü görme engellilere danışmanlık ve eğitmenlik görevinden 2014 yılı sonlarında emekli olur. Kendisini yakından tanımayanların koşucu olduğuna, hele de dağcılık yaptığına inanamadığını ve anlam veremediğini söyleyen Turhan, başlangıçta herkese çok zor görünen projesinin büyük kısmını başardığı için mutlu ve gururlu 5 kıtada 5 maraton 5 zirve projesini Avustralya'da yapacağı tırmanışla tamamlamayı amaçlayan milli atletimiz ve dağcımızın 5 Eylül 2008 günü Afrika'nın çatısı Kilimanjaro zirvesinde açtığı pankartlardaki sloganlar yalnızca engellilerin değil herkesin yaşamına ışık tutarken onun yaşam felsefesini de özetliyor. Yaşamı sevmek için yürek, başarmak için emek gerek. Dağa göz değil, yürek tırmanır. 8. ayrımın sonu sayfa 106.